Ayrım 28. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 361. Nisan 1. O güzel bahar günleri yollar açıldığı için Nihat hemen her gün öğleden sonra mahkeme ile kırlara toprak davalarının keşiflerine gidiyordu. Bilmediği, hiç görmediğini sandığı, görse bile bir süre sonra nasıl olsa unutmak zorunda kalacağı soluk renkli yüzlerce çeşit kır çiçeği kaplamıştı kırları. Bazen keşiflerde köylülere adlarını soruyordu gördüğü çiçeklerin. Biz ona kedi nanesi deriz, biz ona pamukçuk deriz, biz ona civan perçemi deriz gibilerden adlar sayıyordu köylüler. Bu keşiflerden biri bir tarlanın tapuda yazılı yüz ölçümünün düzeltilmesiyle ilgiliydi. Düşen iktidar gider ayak çıkardığı yasalardan birinde toprak mülkiyetinde tapuda yazılı yüz ölçümünün değil yazılı sınırların temel tutulmasını öngörüyordu. 1945'lerde çiftçiyi topraklandırma yasası ile bir dereceye kadar getirmek istediği toprak reformunu beceremeyip de yüzüne gözüne bulaştırdıktan sonra bu kez tam bir geriye dönüşle toprak ağları arasında kendi görüşüne karşı baş gösteren hoşnutsuzluğu gidermek için çıkarmış olsa gerekti bu yasayı. Bütün yurtta olduğu gibi kadastro görmemişti kasaba toprakları. Lodosu Cebel, Poyrazı Kurudere, batısı Yaya yolu, doğusu sarı kaya gibilerden belirsiz, nereye çekilse oraya uygulanabilecek gibi saptanmıştı hemen hemen bütün tapularda sınırlar. Bazen sınırlardan biri batısı Ali oğlu Şerif tarlası gibilerden belirli kalsa da öbür üç sınır belirsizlikleriyle değiştirmiyordu bu durumu. Bu yüzden bir toprak yağmasıdır gidiyordu bütün yurtta. Nihat da sık sık bu türlü bir dava almak zorunda kalıyordu. O gün tapuda 80 dönüm olarak kayıtlı bir tarlanın yüz ölçümünü 1700 dönüme çıkardıkları bir keşiften dönüyordu. Üç yanı devlet toprakları ile çevriliydi tarlanın. Bilir kişiler kuzeyde bir başka sarı kaya, güneyde bir başka yaya yolu gösterince yoluna girmişti dava. Nihat Rıfat'ın gerisinde pencere yanında oturuyordu. Konuşmak gelmiyordu içinden. Bir süre dava ile ilgili düşüncelere daldı. Haksız dava almaz diye çıkmıştı kasabada adı. Hak mı bu diye geçirdi içinden. Bir avukat haklı ya da haksız diye seçip ayıramazdı alacağı davayı. Olsa olsa yasalara uygun ya da uygun değil, kazanılır ya da kazanılmaz diye ayırabilirdi. Fakat şimdi bu davayı kazanmış olsa bile yaptığı iş içine sinmiyor, kendini bir soyguna katılmış gibi görüyor, bu yüzden hafif canı sıkılıyordu. Bu konuda yargıç ne düşünüyor diye geçirdi aklından. Kararı verecek olan oydu. Baktı önde Rıfat'ın yanında oturan yargıç kırların seyrine dalmıştı. Rahat görünüyordu. Adam rahat görünmekte haklıydı da. Yargıcı suçlamak gelmiyordu içinden. Doğrusu ne yargıç ne de kendisi suçluydular bu soygunda. Yargıca düşen nesnel olarak uygulamaktı yasaları. Bir yargıç yasaları kendi anlayışına, inançlarına göre uygulamaya kalkarsa her yargıca göre değişen yargılar durumuna gelirdi yasalar. Mesleğinde kendisine düşen ise ancak kapsayabileceği yorumları getirmekti yasalara. Fakat gene de bir suç vardı ortada. Devlet toprakları yüz binlerce köylü topraksızlıktan kölelikten kurtulamazken bu türlü yasalara yağma edilip duruyordu. Kimindi bu suç? Dönüyor, dolaşıyor, yasa koyucuya dayanıyor. Yani düşen iktidarın üstünde kalıyordu. Hak ile haksız ayrımında ölçü siyasal olup çıkıyordu. Şu halde bir insan yargıç avukat olarak değil, siyasal tutumuyla katılır ya da karşı çıkardı bu haksızlığa. Ne rezalet diye düşündü. Sen çiftçiyi topraklandıracağım diye işe başla, çiftçiye toprak bırakmayacak yasalar çıkararak başladığın işin sonunu getir. Fakat en geçinden 1938'den beri hep bu türlüydü düşen iktidarın işleri, köy enstitülerinde böyle, sanayileşme atılımında böyle, yabancı sermaye ile ilişkilerinde böyle, dürüst, gerçekten vatansever aydınlara karşı takındığı tutumuyla böyleydi. İlkelerini tam olarak yabancı bir kadronun eline geçmişti son yıllarında. Kendi yavrularını yuvadan atan leyleklere benziyordu. Üstünde kuluçkaya yattığı yumurtalardan ak leylekler yerine kara kargalar çıktığını görüyordu şimdi. Düşüncelerinin burasında beter olsun diye mırıldandı. Yargıç, bir şey mi dediniz diye döndü Nihat'a. Otomobilleri tarlalar arasındaki toprak bir yolda ilerliyordu ağır ağır. Gür bir yeşilliğin ortasındaydılar. Sarıları iyice dolmuş, otlardan ot seçerek tembel tembel yayılan tok samanlarla binekler boyunlarını kaldırıp onların geçişini izliyorlardı yolun iki yanında. Erkekleriyle beraber çalışan al yüzlü, geniş kalçalı, iri göğüslü kadınlar vardı tarlalarda. Nihat, "Dalmışım," diye özür diledi. Yargıçtan duymamıştı onun ne dediğini. "Ya etraf ne kadar güzel değil mi? Doğa uyanıyor." Şoför Rıfat anlamıştı Nihat'ın başka şeylere dalıp gittiğini. "Nihat'çığım, bırak sen şimdi dalmayı da bu kırlara bak." Nihat Rıfat'ın bir şeyler söylemeye hazırlandığını sezdi. "Nesine?" "İştahına bak, açlığına bak, sanki döl bekliyor mübarek." Rıfat yargıca yönelterek tamamladı sözünü. "Hakimciğim, böyle konuşuyorum ya, kusura bakma. Ben bu aylar geldi mi hep böyle görürüm kırları. Hani azgın kadınlar vardır, kocaları doyuramadı mı eve adam alır. Bu aylarda toprak da öyle. Bir şeyler bulup ne yapıp yapıp boş bırakmayacaksın, dikeceksin. Yoksa sen istediğini dikmedin mi, o ne bulursa kapıp yeşertiyor." Bu görüş gülümsemelerle karşılandı otomobilde. Nihat dava ile ilgili düşüncelerini unuttu. Rıfat'ın görüşüyle incelemeye başladı geçtikleri yerleri. Evet, dişiydi, doğurgandı bütün bu kırlar. Otomobilleri geçerken çapaları ellerinde doğrulup tıpkı otlamayı bırakan, samanları binekleri gibi kendilerine bakan, al yüzlü, geniş kalçalı, iri göğüslü kadınlar gibi dişiydi. O kadınların bakışları nasıl katıksız bir dişilik gücüyle ışıldıyorsa, göğüslerinden kalçalarından hemen bölünüverip de bağımsız yaşamak ister görünen bir doğurganlık gücü fışkırıyorsa, öyleydi dört yanlarını saran doğa. Ağaçlar hep dişiydiler. Gövdelerinden, dallarından yer yer fışkıran yumuşak çizgili yumruları, yuvar yuvar çıkıntılarıyla memeli kalçalı görünüyorlardı. Sürünmüş, tırmıklanmış topraklar durduğu yerde kabarıyor, mayalanıyordu. Bir kadının karnı gibi yumuşak bir görünüşlüydü. Tohuma sunuyordu sanki kendini. Okşanmaktan, çiftleşmekten hoşlanır gibi, sürülmekten, çapalanmaktan, alt üst edilmekten hoşlanıyordu. Dişiydi, doğurgandı doğa. Ürüyor, ürüyor, kurdun böceğin insanın nasıl, ne türlü paylaştıklarına hiç aldırış etmeden yeryüzüne sürüyordu yetiştirdiklerini. Çocuklarının büyüyünce hayırlı mı yoksa hayırsız mı çıkacaklarını düşünmeden doğuran analar gibiydi. Böyle otomobilin camından doğaya baktıkça sevdiği kadının vücudunun anlamını, güzelliğini her zamankinden daha iyi kavradığını sanıyor, o vücudu özlüyor, her zamankinden daha aşık duyuyordu kendini. Yine doğaya baktıkça doğanın büyüklüğü, cömertliği yanında insanların elinden çıkan bütün haksızlıkların, bütün yanlışlıkların geçici olduğunu seziyor, içine sinmeyen bir davaya karışmakla işlediği eylemin ne derece yüzeyde kalan, önemsiz bir şey olduğunu, doğayı hiç mi hiç değiştiremeyeceğini anlar gibi oluyordu. 2. Gerektiği için yeniden aranacağı güne kadar unutuldu yağmurlar. Mart çıkarken kuruyan, nemini çeken topraklar yeniden sürüldü, bellendi. Yaz buğdayı ekenler tohum ekip sürgü çektiler tarlalarına. Tütüncüler tütün fidanlarının yetişmesini bekliyorlardı artık. Fidanlıklarda küçücük ikişer yaprakla henüz baş vermişti fidanlar. Fidanlıkların kapakları her gün açılıyor, güneşlendiriliyorlardı. Nisan'ın ikinci haftasında fidanlar fidanlıklardan sökülüp tarlalara saplanacak kadar boy atınca yeniden göklere çevrildi bakışlar. Şöyle yarım saat olsun sürecek yeni bir yağmurdu bütün bekledikleri. Kuruyan tarlaları tava getirecek, fidanların tutmasını sağlayacak kadar bir yağmur. Fakat mendil büyüklüğünde ak pak bulutlardı günlerdir göklerde gördükleri. Yükseklerden umursamazlıkla geçip gidiyorlardı onlarda. 3 gün 5 gün geçti, yağmurdan haber yoktu batı dağlarında. Bir süre önce kırlardaki işlerin açılmasıyla boşalan kasaba kahveleri kırlarda yapılacak iş kalmayınca yeniden doldu. Bütün kahvelerin camları önünde yüz çizgileri kaygılarla derinleşmiş, suskun insanlar görülüyordu. Yağmuru bekleyen bir başkaları da göçebe tavaslı tarım işçileriydi. Nisan'ın ikinci haftası dolarken akşamüstü her yıl olduğu gibi. Belediye parkına Bitişik Tepe'nin yamacında çamların altında göründüler. Tavasın köylerinden kopar gelirlerdi her yıl. Çoğu topraksız köylülerdi. Aralarında bazıları 5-10 dönüm kıraç toprağına yaz buğdayı eker, tarlasını beklemeyi damındaki yaşlı insana bırakır, topraksızlar arasında gurbete çıkardı. Nisan ortalarında Urla'ya gelirler, tütün dikiminde, tütün çapasında, bağ işlerinde çalışırlar, Haziran ortalarında Torbalı'da pamuk çapasına geçerlerdi. Ağustos'ta içlerinden 5-10 kişi köye harman kaldırmaya döner, geri kalanı Ekim ortalarına kadar Aydın Çukuru'nda pamuk devşirirdi. Bu yıl iki otobüs dolusu kadar vardılar. Kadınlı erkekli renkli giysileri ile dağılmışlardı çamların altına. Çocuklular ağaçtan ağaca kurulan beşiklerde sallıyorlardı bebeleri. Henüz açmadıkları yatak yorgan denkleri ağaç diplerinde yığılıydı. Ağaçların arasında keçeden çadırlarını kuruyorlar. Kimi kadınlar 3-4 taşı yan yana getirerek kurdukları ocaklarda çalı çırpı ile ateş yakmaya çalışıyorlardı. Boş kalan çocuklar oynamıyorlardı. Büyüklerin buyurdukları işe koşuyorlar, getir dediklerini getirip götür dediklerini götürüyorlardı. Urla-İzmir şosesinde akşamüstü dolaşmaya çıkanlar onları görünce geldiler ama iş nerede diyorlardı aralarında. Onların yaşlıları gökte yağmur işaretleri arıyor, göremeyince bu yıl birkaç gün erken geldik anlaşılan diye mırıldanıyordu yanındakilere. Nisan'ın üçüncü haftasının günleri bir bir eksilmeye başladı. Yağmur yoktu. Bir iç Anadolu kasabasından ilçeye atanan çarşı camisi imamı, yağmur duasına çıkmaları gerektiğine inandırmaya çalışıyordu ekicileri. Camiye gelmezsiniz, karılarınızı kısa kollu entarilerle başı açık gezdirirsiniz. Düğününüz derneğiniz olur, hocanızı anmazsınız, aklınıza getirmezsiniz. Onun da canı can ama ne bağı ne bahçesi var. Bir sepet üzüm, bir sepet taze sebze, bir çömlek bal pekmez götürelim de tatsın demezsiniz. Siz Allah'tan el çekersiniz, Allah da elbet sizden el çeker gibilerden kuşkuları üstüne yürümeye çalışıyordu ekicilerin. Ama hocanın bir yıl önce geldiği yerdeki gibi her dediğine inananlardan değildi kasaba halkı. Kendileriyle ilgili sağlam yargıları vardı. Kendi imanlarının eksikliğine kimse kolay kolay inandıramazdı onları. Dua, ibadet anlayışlarında kendilerine göre bir hoşgörüye erişmişlerdi. Hocanın açık gözlülüğünü o tasalı günlerinde bile alaya alıyorlardı aralarında. Fakat hoca gene de arkasına takacak 3-5 kişi buldu. Onlarla 3 değirmenler tepesine çıkıp şeytan taşladı. 3. Nihat hiç unutmayacaktı o günü. Evde öğle yemeğini yemiş yazıhanesine dönüyordu. Evlerinin önünden geçerken kapısı içinde duran Özbekli Halil, "Merhaba bey," dedi, "yazıhaneye mi?" Her gün selamlaşırlardı ama bugün çakır keyif gibi görünüyordu Halil. 3-4 gündür evini boyarken görüyordu adamı. Bugünlerde nasıl olsa iş güç yok, yağmur beklerken boş durmayayım bari demiş, girişmişti işe. Evin duvarlarını kavun içi sarıya boyamıştı aşı boyasıyla. Tahta pencere kepenkleriyle kapısını, pencere çerçevelerini de yağlı boya ile çimen yeşiline. Boyayı tamamlamıştı bir gün önce. Ev yeni görünüşüyle renk getirmişti sokaklarına. Nihat adamın sevincini, evini böyle yeni boyanmış görmekten olabildiğine yorumladı. Sorusuna gereken karşılığı verdikten sonra, "Boyalar birbirini tutmuş, güzel olmuş," dedi, "iyi günlere." Özbekli göklere gülüyordu. "Bakalım dayanırsa." Nihat anlamını anlamadı pek bu sözün. Anlamaya da çalışmadan yürüyüp geçti. Sokağın başından caddeye yeni çıkmış, karşı köşedeki kahvenin önünden geçiyordu ki gerisinden çağrıldığını duydu. "Merhaba Nihat Bey," dönüp baktı. Bahriyeli Muammer'di. Kahveden çıkmış, gülüyordu. "Buyur bir çay iç." Çay ısmarlayıp da dava danışacaklardan değildi Muammer ama gecikemezdi. "Gelemem, vaktim yok." Muammer yaklaştı, cigara paketini uzattı. "Bir cigara mı yak öyleyse?" Bir cigara aldı. Muammer kibriti çakmıştı bile. "Yak gitsin," gülüyordu Muammer. O da Özbekli gibi çakır keyif görünüyordu. "Bir şey mi söyleyecektin?" "Yo, pek keyiflisin. Bir günde keyifli olalım be ağabeyim." Muammer tutumunun garipliğini yeni anlamış, daha da çok gülüyordum. "Kusura bakma, yolundan çevirdim ama hatırını sorayım dedim be ağabeyciğim. Hani geçtiğini görünce tutamadım kendimi." O da güldü. "Eksik olma." yürüdü. Sağından solundan geçenler hep o çakır keyif gülüşle sesleniyorlardı. Merhaba ağabey. Merhaba Nihat Bey. Yere alçalarak yemini kaptıktan sonra yükselirken cık diye öten kuşlar gibi hafifti, uçuyordu bütün karşılaştıkları. Ne oluyordu bugün bunca yıllık kasabalılarına? Yıllardır hep uykuda dolaşır gibi sessiz tasalı görmeye alışmıştı onları. Yıllardır eksikliğini gün günden elle tutulurcasına duyduğu bir şey varsa o da sevinçti kasabasında. Yazıhanesine girmeden önce aşağıdan doğru gelen Fettah'la karşılaştı. İlkokulu beraber okumuşlardı. Topukları basık yeminileri, çizme gibi duran kalın yün çorapları, ağırlık külot pantolonu, güneşin yağmurun artıp mora döndürdüğü bir zamanlar kahverengi ceketi içinde gülüyordu Fettah. Merhaba Nihat Bey. Fettah'ın kendisine bey demesinden bir burukluk duydu. Merhaba Fettah. Hiç gülerken görmemişti Fettah'ı. Çocukluğunda bile. Ama o da başkaları gibi çakır keyifti bugün. Yazıhanesinde çok kalmadı. Adliyeye gitmek için çıktı. Dumanlanıyordu hava. Duman rengi top top bulutlar yuvarlana yuvarlana kümeleniyorlardı gökte. Adliyeden ayrılırken esinti çıkmıştı. Cumhuriyet alanından geçerken duydu ilk gök gürültüsünü. Köprü başına varmasına kalmadan iri taneli ışıklı bir yağmur boşandı. Bulutların gerisi aydınlıktı. Gök her dakika açacakmış gibi tam olarak kararmıyordu bir türlü. Sokakta çocuklaşmıştı herkes. Kahvelerin, dükkanların önüne sıralanmıştı adamlar. Kapıdan kapıya şakalar, gülüşler duyuluyor, durup dururken saçakların altına sığınanlar itip sokağın ortasına, yağmurun altına atıyorlardı aralarından birini. Sonra atılan, atanlar, öbür saçakların altından bu şakayı görenler hep birden katıla katıla gülüyorlardı. Gene o keyifli merhaba sesleri geliyordu iki yanından. Yazıhanesine girerken az çok ıslanmıştı. Fakat kasabanın sevinci onu da sarmıştı. Yağmur yarım saat kadar sürüp dindi. Hava aydınlandı. Kapının önüne çıktı. Kırları dolduran baharın kokularıyla yüklü bir rüzgar geçip duruyordu caddeden. Aşağıdan gelen bir ekici ile yukarıdan gelen bir ekici kapısının önünde karşılaştılar. Biri öbürüne gözün aydın çavuş dedi. Öbürü senin de diye karşılık verdi. Sonra ikisi de merhaba bey diye selamladılar Nihat'ı. İkisi de yürekten gülüyorlardı. İçinden geldi. Yukarıya elektrik fabrikasına doğru yürüdü. Fabrikayı geçince havayı saran bahar kokusuna daha yaklaşmış duydu kendini. Önündeki boş arsaların üstünde güneyden kuzeye doğru inen renk renk bir gökkuşağı ışıyordu. Çocuk cıvıltıları geliyordu bir yerlerden. Geriye dönünce uzun sokaktan inen Fettah'la bir daha karşılaştı. Yerleşip kalmıştı Fettah'ın yüzünde o ilk karşılaşmalarında gördüğü gülüş. "Nedir bugün bu milletin sevinci?" dedi Fettah'a. "Daha ne olsun Nihat Bey?" dedi Fettah. "Altın araba, gümüş tekerlek geçen gökten. Nisan yağmuru bu, altın yağıyor." Yan yana yürüdüler çocukluk arkadaşıyla. Bağa, bahçeye, ekine, tütüne, zeytine, pamuğa yani herkese her şeye birden yarayan tek yağmurun Nisan yağmuru olduğunu söyledi Fettah. O gün akşamüstü eve dönerken Halil'le evinin önünde yine karşılaştı. Yağmur berbat etmişti henüz kuruyup, çekmemiş aşı boyasını. Sarılar yol yol saçaklanmıştı yukarıdan aşağıya. Halil üzgün görünmüyordu ama Nihat gene de yazık olmuş güzelim boyana demek gereğini duydu. Halil gülüyordu. Sağlık olsun komşum yine boyarız. Alt yanı 3 kilo boya. Böyle yağmura 300 kilo bağışlasam yanmam. 28. ayrımın sonu. Sayfa 370.